Şah ve Sultan İskender Pala 29. Ayrım. Sonbahar yapraklarının hışırtısı yüz bin kadar insanın özlemle yoğrulmuş sessizliğini örterken, Tebriz'den İstanbul'a nakledilen bin kadar aile de bizimle beraberdi. Onlar Tebriz'in usta dülgerlerinden taş yontucularına, ciltçilerinden nakkaşlarına, katiplerinden yöneticilerine, varasıya kadar pek çok sanatkar, alim, usta ve hırfet erbabı adamlar ve aileleriydi. Ve sultan tarafından el üstünde tutuluyorlardı. Onca yolu tükettikten sonra şimdi Amasya'da esirlerde, askerlerde mutsuz. Ayaz gecelerin içine artık ya sevinç dostlukları veya hüzün kardeşlikleri ısıtabiliyor. Kafkas dağlarının rüzgarlarını da beraberinde getiren teşrinler, Safavi ile Osmanlı ruhunu birlikte üşütüyor. Bazıları köle, bazıları köle sahibi olan Türklerden, sevinen hangisiydi de üzülen kimdi? Bazen ayırt edilemiyordu. Asker zafer kazanmıştı ama sevinmekten uzaktı. Buraya gelirken geçilen yörelerdeki halkların tezahüratı bile zaferden dönen bir ordunun hak ettiği derecede ihtişamlı değildi. Bayburt'tan geçerken halkın ırz ve malına el uzatmış evbaşı kallaş takımından, yaramaz adamlardan, 300'ü herkesin gözü önünde kılıçtan geçirilince moraller bir kat daha bozulmuştu. Hatta buna mani olamayan vezirler Dukaginoğlu Ahmet Paşa ile Hersekoğlu Ahmet Paşa da görevi ihmal suçuyla azledilmişlerdi. Sultan ceza olarak vezirlerini çadırlarının içine sokturdu ve duvarları Tebriz halılarıyla kaplanmış o ağır kıl çadırların kazıklara bağlı halatlarını kestirerek başlarına yıktırdı. Bitlis'e gelindiğinde yapılan şenlikler ile Muş civarında Bitlisli İdris'in sultanı aldırdığı kararlarda askerin tavrını etkilemişti. Çünkü bölgedeki suçlu Kızılbaş köylerinin ki çoğu sultanın askerlerine tuzak kurmuş, su kuyularına zehirlemişlerdi. Mülkleri ceza olsun diye ellerinden alınıp Kürt beylerine verildi. Elbette bu beylerin dizginleri de İdris'in eline, İdris dağlarda dağınık bulunan Kürt obalarını düze indirerek Kızılbaş yerleşim alanlarında sultanın fermanını yürüteceğini söylüyordu. Kızılbaş hakimiyetinin zayıflaması, kalelerinin de Kürtlerin eline geçmesi, Kızılbaş sikkelerinin değer kaybetmesi hep bu tedbirlerin sonucunda oldu. Bitlisli İdris gerçekten sadık bir hizmetkar idi. Sultana sadakat adına Kürtler arasındaki nüfusunu kullanıyordu. Bu bölgede Kızılbaşlara karşı kurulacak bir Kürt birliğinden bahsediyordu ve sultan ile anlaşmasını topraklarımızda kimsenin kanı akmamak şartıyla yapmıştı. Sonra da sultana Yavuz hükümdar diye hitap etti. Bu lakap sultana da askerlerine de pek cazip gelmişti. Sanırım Yavuz lakabı ona öfkesini, celalini, şiddetini, iş görme iktidarını, nizam ve intizam arzusunu velhasıl kendisini hemen her bakımdan tanımlama imkanı sunuyordu. Muş yakınlarından geçtiğimiz vakit Taçlı'da ben de çok gülmüştük. Yörede veba salgını vardı. Meğer delikanlının biri sevdiği kızı alamadan, onunla bir gece olsun sabahlayamadan veba ile ölmenin korkusuna düşmüş. Kızı kendisine vermeyeceklerini de biliyormuş. Sonunda ölüm olduktan sonra ha vebadan ha sevgiliden deyip kendince bir plan kurmuş ve kızın evini gözetlemeye başlamış. Bir gece kızın yalnız kaldığını fark edip eve girmiş, kız korkudan bağırmak üzereyken delikanlı eliyle ağzını kapatıp başlamış tehdide. Vallahi veba dedikleri benim. Eğer bağırır yahut karşı koymaya çalışırsan seni de, ananı da, babanı da öldürürüm. Zavallı cahil kız bu şiddetli tehdide baş eğmek zorunda kalmış ve olan olmuş. Birkaç gün sonra hadise duyulunca çaresiz, kızı da delikanlıya vermişler. Hikaye dillere düşmüş. Biz vardığımızda orduda da duyuldu ve hemen herkes delikanlıya tahsin okudu. Aklına gıpta etti. Hikayeyi sultana hekimbaşı anlatmış. O da gülerek, "Bak a hekimbaşı, sen bu vebayı bekar iken def edememiştin. Şimdi ev bark sahibi oldun, hiç kovamazsın artık." diyesiymiş. Buna da çok gülmüştük. Ben gülmenin sevgiyi artırdığına o günlerde inandım. İnsanlar birbirlerine gülüyorlarsa aralarında nefret, birbirleriyle gülüyorlarsa aralarında sevgi çoğalıyordu. Bu hikaye de Taçlı ile benim aramdaki sevgiyi artırdı. Hayır, hayır. Gülerek değil, delikanlıya hayret ederek. Bana göre delikanlının sevgisini önemsemesi ve ölmeden bir kere olsun sevgiliyle vuslat istemesi elbette gıptaya vesile olurdu. Taçlı da uğrunda her şeyin göze alındığı, böylesine derin sevgilerin artık yeryüzünden silinip gittiğini söyleyerek bu fikrime iştirak etti. O günden sonra Taçlı ile sık sık sevgi bahsini konuşup yolculuk sıkıntısını gidermeye çalıştık. Üstelik çevresinde onu benden daha fazla seven kimse de yoktu. Elbette her fırsatı değerlendirdim. Sevgide cömert olduğumu kendisine gösterdim. Öyle ki ona olan sevgim düşüncelerimi bölmeye başladı. Her gece uyku perimin uçup gitmesine tahammül edemez oldum. Onu bütün benliğimle sevdiğimi biliyor muydu? Biliyor da bilmezden mi geliyordu? Hiç bilmek istemiyor muydu? Gerçekten bilmiyor muydu? Şimdi hala en ağır imtihanlarımı sonuncu seçeneğin öne çıkıp zihnimi istila ettiği gecelerde veriyorum. Çünkü ona sevdiğimi söylediğim vakit alacağım olumsuz bir cevaba dayanamam. İşte bunun için ona hiç seni seviyorum demeyeceğim. Yanından uzaklaşmayı göze alamam çünkü. Hele de kimsesiz kaldığı ve korunmaya en muhtaç olduğu şu günlerde. Az kalsın unutuyordum. Sultan, Muş'ta kendisine Tebrizli bir musahip edindi. Adı Hasan. Daha 22'sindeymiş. Dün saz ve söz meclisinde lalası, vezirleri, Tebrizli bazı sanatçılar ve şairlerle birlikte onu da yanına çağırmış, satranç oynamış. Davetli olanların söylediğine göre sultan bu sırada şahın savaşta ele geçirilen inci ve mücevher kakmalı murassa tahtına oturmuş. Lakin yeni musahip göz kamaştırıcı taht üzerinde kendisinin çok sade kaldığını ve bu sadeliğin tahttan daha değerli olduğunu söylemiş. O da hazineye verilmek üzere tahtı hemen salondan çıkartmış ve o musahibini Can diye çağırmış. Hasan Can. Can demesinin sebebi Çaldıran'da kaybettiği Hasan muhafızlarından birinin Can Hüseyin'in hatırasıymış. O da bu Hasan gibi içinden geçeni sultana samimiyetle ifade edermiş. Üstelik konuşkan ve çok hoş sohbetiymiş. Herkesten çok ona güvenir ve tebdili kıyafet dolaşmak istediğinde yanında yalnızca o bulunurmuş. Rivayete göre şehzadeyken Tebriz'e de beraber gitmişler. O vakit Tebriz'e yeniden vardıklarında şehre beraber girmeyi ahitlemişler. Lakin Can Hüseyin Çaldıran'da kaybolmuş. Ona benzeyen bir ceset bulmuşlar ama o ceset kızılbaşmış. Sonunda şehit düşüp bedeninin parçalandığına hükmetmişler. Sultan da Tebriz şehrine yalnız girmek zorunda kalmış. Onu kaybettiğine çok üzülüyormuş. Sultanı çocukluğundan beri tanıyan Halimi Çelebi onu ilk kez bu Hüseyin Can için ağlarken görmüş. Kendisine şiirler okuyan, güzel hikayeler anlatan bu Tebrizli delikanlı biraz Hüseyin'e benzediği için sultan ona Hasan Can demiş ve kaybettiğini yerine geçirmek üzere onu sırdaşları arasına almış. Demek ki sevgi bazen bir adın telaffuzuna gizlenebiliyormuş. Dünkü meclisin davetlileri sultanın kulağında bir de küpe görmüşler. Tahttan kalktığı vakit kulağından o küpeyi çıkarmış. Şimdi herkesin dilinde ayrı bir sohbet konusu. Kimisi bu küpe için efsaneler uyduruyor, kimisi paha biçilemeyen değerinden bahsediyor, kimisi sultanın şahın lanetini kulağına astığını söylüyor. Kimisi sultanın şahı unutmamak ve onun halinden ibret almak için kulağında küpe edindiğini anlatıyor. Şahın tahtına oturup kulağına da küpe takarak ona özendiğini söyleyenler yanında bunu sultanın hurufilere yakınlığına işaret sayanlar bile varmış. Oysa hiç kimse Taçlı ve benden başka hiç kimse, hatta Cafer Çelebi bile o küpenin sultan kulağında neden yer aldığını, hangi hatırayı taşıdığını, küpenin asıl sahibinin kim olduğunu bilmiyor, bilmeyecek de. Cafer. Ben şehidi tığ aşk oldukta rahı yarda, yumadan defneylenüz, tenden gubarı gitmesin. A dostlar, ben sevgili yolunda aşk kılıcıyla şehit olduğum vakit beni yıkamadan gömün ki gözüme sürme edindiğim ve sevgilinin ayağının tozu bedenimden ayrılmasın. Tacizade. Bu bab İstanbul'da Cafer'in Nefes Ateşini beyanındadır. Ağustos 1515. Aldık amber. Taçlı denizin kokusuyla karışan akşamın kızıllığı içinde bana gülümsemiş ve sormuştu. Cennet nedir Kambercan? Sevginin hüküm sürdüğü kalptir efendim. Peki cehennem nedir? Sevgisiz bir kalp cehennemin ta kendisidir. Sevgiye dair bir sır da ben sana söyleyeyim mi? Elbette, çok isterim. Sevgi ezelden kanat çırpan bir kuştur. Buraya gelmiştir ve ebede uçmaktadır. Bu söylediğini bir müddet düşündükten sonra fikrimi söyledim. Ben sevginin ne olduğunu hiç durmadan anlamaya çalışıyorum. O benim için bazen ruhta parlayan bir güneş oluyor, bazen o güneşte görünen bir ruh. Yani o henüz açıklanamayan bir şey. Hani şöyledir, böyledir denilemeyen bir şey. İnsan onu ancak hissederse tanır. Bu söylediğin doğru olmayabilir. Çünkü onu hissedebilmenin hakikati sevginin derinleşmesinden sonradır. Sevgi aşka dönüşürse o vakit hissediş başlar. Öyle ki güzelin gözü kendi cemaline kapalıdır. Sevenin aşk aynası olmayınca kendi güzelliğinin mükemmelliğini temaşa edemez. İşte bu yüzden sevgili için her zaman bir seven gerekir ki sevgili kendi güzelliğini görebilsin, farkına varabilsin. Ama hiçbir kimse sevginin kendisi için gizleyip getirdiği armağanı bilmez ki. Elbette. Ama seven sevginin hem avcısı hem de avıdır. Bunları tartışmamızın sebebi Cafer Çelebi'yi anmış olmamızdı. Hem de hasretle. Yazık ki şimdi ondan geriye birkaç beyit kaldı. Taçlı'nın kah elinde okşadığı, kah kalbinin üstüne bastırdığı kağıda yazılı birkaç beyit. Ölen birisinden geriye kalan son hatıra, son mektup. Ey yüzü taze baharım! Nicesin, hoşça mısın? Gül yanaklıca nigarım, nicesin, hoşça mısın? Gam değil, dert ile ben hasta ölürsem hele sen, ey benim sevgili yârim, nicesin, hoşta mısın? Andelip oldu gülistanına Cafer demedin, bir kez ey bülbülü zarım, nicesin, hoşça mısın? Ey ilkbahar yüzlüm, nicesin, hoşça mısın? Ey gül yüzlü sevgili, nicesin, hoşça mısın? Ben senin ayrılık derdinle hasta olursam gam değil, ama sen nicesin, ey benim sevgili yârim, hoşça mısın? Cafer kulun senin gülistanına bülbül kesildi de, bir kerecik olsun demedin ki, a inleyip duran bülbül, nedir bunca feryat, nicesin, hoşça mısın? Şiddetli bir humma geçirdiği gecenin sabahında yazdığı bu mektuptan sonra 3 gün yaşadı. Elbette hastalıktan ölmedi, hayır. Azimle hayata tutundu ve Ezrail'i geri çevirdi ama Sultan Selim'in emrini geri çeviremedi. Taçlı bu mektubu aldığı gün çok üzüldü ve tedirgin oldu. Ama çaresiz İstanbul'daki yeni hayatı gibi buna da alıştı. Hatta bu şehirde güzel ve dul bir kadın olmanın ve sureta kocasını kaybetmenin ağırlığını taşıyarak yeni konağın düzen ve intizamını yönlendirmeye bile çalışıyor artık. Konağın bahçesinde bağlı bir atımız, arabamız ve konak müştemilatında oturan bir uşağımız var. Sultanın hazine-i hassadan tahsis ettirdiği 2000 altın ve çarşı-i kebirde bir gedik satın aldık. Kervanların getirdiği ıtır, gül yağı, ham misk, ham amber ve sıvı zehirler alıp satıyoruz. Daha doğrusu Taçlı adına çarşı gediğinde bir kalfa bezirganlık yapıyor ve ticareti yönetiyor. Uşağımız iyi bir adam. Ailesine bağlı ve haram, helal gözeten Çelebilerden. Taçlı uzun zamandır Tebriz'in ve Safavi halkının intikamından bahsetmiyor artık. İç dünyasında pek çok değişiklikler olduğunu sanıyorum. Ne de olsa olgunluk çağına geldi. Cafer Çelebi'yi geç bulduk, erken kaybettik. Sultanın onu boğdurtması akıl alır şey değil. Taçlı kocasının öldürülüşüne olduğu kadar öldürülüş biçimine de çok içerledi. Bir zamanlar medreselerde hocalık yapmış Şeyh Hamdullah gibi bir ustadan hat meşketmiş, güzel şiirler ve güzel kitaplar yazmış, Devlet işlerinde herkesin güvenini kazanmış bir insanın sıradan bir suçlu gibi öldürülmesine kendince isyan etmişti. Sultanın onu öldürtmesinin gerçek sebebini kendisiyle ilişkilendirerek yorumluyor ama galiba aklına gelene de inanmak istemiyordu. Hani şeytan benim de aklıma getirmiyor değildi. Ama o bir sultan, velilik mertebesinde dinine bağlı bir sultan. Osmanlı hanedanı içindeki en celalli ve öfkeli adam. Evli bir kadını kıskanacak, duyduğu vakit öfkeleneceği bir şeyi kendisi yapacak değildi ya. Onun gibi birinin başkasının eşiyle ne işi olurdu? Bütün bunlar Taçlı'nın kendi zihninde üretip kurduğu hayaller olmasın diye düşünüyorum çaresiz. Acaba Taçlı ona tutuldu da bunu mazur gösterebilmek için onun da kendisine ilgi gösterdiğini mi söylüyordu? Şaşırmış durumdayım. Taçlı durmadan, o bir sultan. İsterse cana kıymadan da alır. Almasına müsaade durmak mı, durmamak mı gerekir? İşte benim düşünmem gereken bu. Almak isteseydi tacizadeye vermezdi. Verdiğine pişman olduysa geri dönebilir, tekrar alabilir deyip duruyordu. Üstelik kelimelerin sonunu öylesine geveleyip çiğniyordu ki söylediklerini arzuladığı için bir sitem manasında mı yoksa uzak olsun manasında mı söylediğini kestiremiyordum. Her şey galiba şu şah artığı ifadesinde düğümleniyordu. Taçlı'nın anlattıkları doğru ise sultan muhtemelen onu çiğneyip yutmayı ar ediniyor, yalnızca bakışlarıyla bunu anlatmaya çalışıyordu. Peki sultan şah artığını çiğneyip yutarsa Taçlı da bu aşağılanmayı yutkunup tükürür müydü? Sultan Cafer'in ölümünde haksızlık ettiğini çok çabuk anlamış ama iş işten geçmişti. Hatta o gece kötü bir rüya da göresiymiş. Çarşılarda, sokaklarda dolaşan söylentilere bakılırsa bu ölüm sultana pek dokunmuş. Şimdi yanıp yakılıyormuş. Hatta infazdan bir hafta sonra çıkan İstanbul yangınını çaresizlik içinde seyrederken bu yangın Cafer'in nefesi ateşinidir. Nihayet sarayı, tahtı kuşatıp beni yok ederse şaşırmayacağım diyerek ikinci kez ağladığını görmüşler. Hatayı itiraf etmek sevgiyi güçlendirir. Sultan bu itiraf ile hem tacizadeye olan muhabbetini hem de Taçlı'ya karşı hakkaniyetini göstermiş oluyordu. O gün aynı cümleyi durmadan tekrarlamış ve kelimeler dudaklarından dökülürken elinde inci bir küpe varmış. İki parmağı arasında yuvarlayıp durduğu bir küpe. Yangından sonraki gün Taçlı efendisinin yasını tutuyordu. Yıkanmadan gömüldüğünün yasını. Sultandan cesedini çıkarttırıp yıkatma ve yeniden gömdürtme talebinde bulunacaktı. Bu haberi kardeşine bizzat ben götürdüm. Sadi Çelebi itiraz ederek bana bir beyit okudu. Meğer Efendimiz Cafer Çelebi ölmeden bir gün önce bu beyti söylemiş ve bir kağıt parçasına yazıp Sadi Çelebi'ye göndererek beğenip beğenmediğini sormuşmuş. Ben şehide tığı aşk oldukta rahı yarda yumadan defneylenüz. Tenden gubaru gitmesin. Bu beyit, aşkı inkar eden, aşka inanmayan Efendimiz için oldukça manidar idi. Taçlı da bu isteğinden vazgeçti, kefensiz ve yıkanmadan gömülmesini kabullendi. Geçen salı günü sultanın bostancı ağası kapımızı çalıp Taçlı'yı nazikçe Saray-ı Hümayun'a davet etti. Elindeki sandıkçeden bal mumu kangalları ve bir küçük tepside baklava çıkmıştı. Taçlı hazırlandı, Bostancıbaşı tarafından kapıda bekletilen saltanat arabasına binerken kulağıma ''Cafer Çelebi'min hesabını sorma vaktidir.'' diye fısıldadı. O gidince ben bir yandan baklava tepsisini kesesinden çıkarıyor, diğer yandan sultan ile Taçlı'nın ilişkisini düşünüyordum. Biri sultandı, iki dudağın arasında insanların kaderleri var gibiydi. Diğeri kul idi ama anlattığına göre sultan ona kul olmaya hazırdı. Gerçi bunu yalnızca o söylüyor ama ya doğru söylüyorsa bu durumda gariplik sultanın kula değil de kulun sultana hesap sormaktan bahsediyor oluşuydu. Aralarında bir şeyler geçmesi mümkün kılınsa mesela sarayda yalnız kalabilme ihtimalleri olsa Taçlı'nın onu sevdiğini veya ona kendini teslim ettiğini sanabilirdim. Oysa Taçlı ile hiçbir mekanda bir dakika bile yalnız kalma ihtimalleri yoktu. 29. ayrımın sonu sayfa 305. Devamı 30. ayrımda.